Ayrım 11. Porthos boğazını temizledi. "Hayır efendim," dedi. "Birkaç günlük bir operasyon değil karşımızdaki. Birkaç ay evvel Ankara'daki kaynaklarımızdan operasyonumuzu keşfeden, rapor olarak amirlerine sunan bir istihbarat grubuna haber aldık. Eğer sert bir tedbir alırsak işin incelenip ciddiyetinin sorgulanacağı korkusuyla biraz baskı, şantaj ve rüşvetle hallettik. Ama anlaşılıyor ki o gruptan biri bu işi yapmış." Başkan dehşetle CIA başkanına bakıyordu. "Önlemlerimiz yok mu bizim? Bulamaz mısınız bu adamı?" Goss en azından bu soruya olumlu cevap verebileceği için sevindi. Kim olduğunu dosyaları tarayarak tespit ettik. Gökhan Birdağ adlı bir ajan olduğundan emin gibiyiz. Ankara'dan edindiğimiz bir fotoğrafı şu anda bütün güvenlik birimlerine dağıtılıyor. En geç 24 saat içinde yakalanır ama bu kadar vaktimiz olduğunu sanmıyorum. Howard Strike konuşmaya girdi. "Başkanım, adamın söyledikleri blöf değil, görüntüler incelendi. O bomba programlanmaya hazır, büyük bir ihtimalle New York'ta olduğunu tahmin ediyoruz. Adam kasetleri orada dağıtmış ama tek başına mı onu bilmiyoruz. Washington ve New York en riskli kentler, boşaltma işlemlerine başlasak bile panik çıkacaktır." Robert Mueller, "Bir ajans kaseti birkaç saat içinde yayınlayacak," dedi. "Ülke içinde tam yasak koysak bile internet ve uydu antenler haberi yayacaktır ve tabii ki panik çıkacak." Başkan birden ayağa fırladı. "Beyler, ülkemiz için çok önemli bir savaşın ortasındayken şimdi bir de nükleer terör tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorsunuz," diye bağırdı. "Eğer buna boyun eğersek ABD'nin sözünü kim dinler? Uluslararası etkinliğimiz sıfıra iner. Birkaç nükleer bomba bizi esir mi alacak yani? Şimdi gidin ve o teröristi veya teröristleri bulun. Bombaları bulun. Bu savaşı şantajla sona erdiremeyiz." Başkan çıkarken herkes birbirine baktı. Birden dönüp tehditkar bir ifadeyle gözlerini Robert Mueller'e çevirdi. "Alacağın her türlü önlemle kasetin kopyalarını bul ve yayımlanmamasını sağla. Her türlü yetkiyi veriyorum sana." Robert Mueller artık çıldırmış bir başkanla çalıştığını anlamıştı. "Başkanım, bu emrinizi yazılı olarak verir misiniz?" Başkanın yüzünde pis bir sırıtış belirdi. "Elbette." 28 Mayıs 2007 Ankara Önleri. Topçu ateşi düzenli bir hal almaya başlamıştı. 155 milimetre howitzerler yüksek patlama gücüne sahip güdümlü mermilerini Türk askerlerinin hatlarına ardı ardına yağdırıyordu. Apache ve Kiowa keşif ve saldırı helikopterleri alçaktan uçarak geniş bir alanda gözetleme yapıyor, bazı hedefleri lazerle aydınlatarak lazer güdümlü top mermilerinin onları imha etmesine yardım ediyor ve biraz sonra gerçekleşecek büyük saldırıya hazırlanıyordu. Türk hatlarından da zaman zaman topçu ateşi açılıyordu ancak bu mevzilerin yerleri derhal tespit ediliyor, ya helikopter ya da karşı topçu ateşiyle susturuluyordu girişimler. Onlarca küçük siperden açılan ateş nedeniyle 1. Zırhlı Süvari Tümeni'nin ön hatlarındaki askerler derin mevzilenmek zorunda kalmıştı. Türk askerleri hiç durmaksızın ellerindeki cephaneyi açıkça görebildikleri Amerikan kuvvetlerinin üzerine boşaltıyordu. Tüm General Harvey Jackson karşısındaki düşmanı ciddiye alıyordu. Türklerin çok iyi mevzilendiğini ve şehir içinin cehenneme döneceğini tahmin edebiliyordu. Türk ordusunun en iyi yanlarından birisi de savunmasıydı. Türk askeri çok zor karşı saldırıya geçerdi ama bir kez karşı saldırıya başladı mı Türk askerini durdurabilecek güçte bir ordu yoktu yeryüzünde. Şimdiye kadar karşılarına hiç özel kuvvet askeri çıkmamıştı. Ankara'nın içinde her yerde özel kuvvetlere bağlı askerlerin tuzaklarıyla boğuşacaklarından adı gibi emindi Harvey Jackson. Dürbünüyle Türk hatlarını taradı, en ön safta bile yoğun bir karşı ateş görebiliyordu. Ön saflar çok umurunda değildi, o mevzilerdeki kahraman çocuklar birazdan başlayacak hava saldırısı ile saf dışı edilecekti. Ve tank saldırısı başladığında hat yarılacaktı zaten. Ama Ankara için endişeliydi. Ankara alındığı takdirde Pentagon, Hollywood tarzı bir gösteri operasyonu ile İstanbul'u ele geçirmek istiyordu. Bu sırada yanında beliren muhaberat eli hava saldırısının başlamak üzere olduğunu belirten mesajı iletti. Bu mesaj Tugay ve Tabur komutanlarına geçirdikten kısa bir süre sonra gökyüzünde filolar haline savaş uçakları belirdi. Sert dalışlar yaparak Türk askerlerinin kurduğu mevzilere çok uzak mesafelerden bomba yağdırmaya başladılar. Alçaktan uçan A-10'lar ayılar gibi kükreyerek küçük savunma ceplerine saldırıyor ve Gatling topu ile tozu dumana katıyordu. Bir süre sonra herkesi heyecanlandıran bir şey oldu. Gökyüzünde çok yukarılarda beliren B-2 bombardıman uçaklarından dizi dizi atılan binlerce tonluk bombalar uzun bir sıra halinde Türk savunma hatları içinde derin boşluklar oluşturdu. Ön hatlardaki mevzilerin tamamı susmuştu neredeyse. Tankların harekatı için fazla beklemenin anlamı yoktu. Türk ordusu kendi topraklarını mayın tarlasına dönüştürmeyi reddettiği için bu harekatın fazla zorlukla karşılaşması mümkün değildi. Yüzlerce M1A2 tankı, Bradley zırhlı savaş aracı, tank savar füzeleriyle donatılmış Humvee araçları harekete geçti. Çok uzaklarda saldırı helikopterlerinin burunlarına ateş püskürttüğünü görebiliyorlardı. Apache'ler çok şiddetli bir çatışmanın içindeydi. Öndeki tanklar hareket etmekte olan araçları belirleyince toplar ateşlenmeye başladı. Alev topları kusarak hareket eden tank ve zırhlılar o kadar hızlı ilerlediler ki ancak Polatlı'nın mahalleleri görüldüğünde durdular. Ancak Polatlı'daki tehlikeyi fark ettiklerinde geç kalmışlardı. İyice kamufle olmuş Türk askerleri önlerdeki Amerikan tanklarından bazılarını vurmuştu. Havaya uçan tankların görüntüsü savaşın tozu dumanı içinde koşturan Amerikan askerlerinin moralini bozmuştu doğrusu. Ankara önlerine kadar gelebileceklerine inanamamışlardı. Neredeyse bu inançları haklı çıkacaktı. Ama Amerikan hava gücünün acımasız ve hiç aralıksız süren saldırıları nedeniyle karada verdikleri kayıplara rağmen Ankara önlerine kadar gelebilmişlerdi. Kayıp miktarı tespit edilemiyordu artık. Daha doğrusu Amerikan ordusunun yönetim kademeleri kayıp sayıları ile ilgilenmiyordu. Nasıl bir cehennemin içinde olduklarını fark ettikleri için medyayı susturacak bilgiler verip savaşa odaklanıyorlardı. Daha fazla ilerlemeleri halinde kendilerini şiddetli bir şehir savaşının içinde bulacaklardı ki bu durumda harekatın bütünü tehlikeye girerdi. Karada Türk askerlerinden mümkün olduğunca uzakta durmaları söylenmişti onlara. Bütün işi hava desteğine havale etmeleri gerekiyordu. Yerleşim yerleriyle uğraşmadan Ankara'nın merkezine ilerlemeleri gerekiyordu. Amerikan ordusu Türk ordusuyla savaşarak gerçek bir işgal yapamayacağını iyi biliyordu. Bu nedenle savaş teorileri gereği ülkedeki ayrılıkçı olduğu düşünülen kesimleri harekete geçirecek bir operasyon yapıyorlardı. Şimdiye kadar bu ayrılıkçı kesimlerle ilgili bir ses çıkmamıştı. Eğer bu şekilde devam ederse bir ateş denizinin ortasında öfkeli bir Türk ordusuyla karşı karşıya kalacaklardı. Ve öylesi bir durumda onları oradan kim çıkarırdı bilemiyorlardı. Polatlı'nın içindeki mahallelerden makineli tüfek ateşi geliyordu. Bu ateşin düşmanı şehir dışına çekmek için yapıldığı çok belliydi. O ateşe kanarak peşinden gitseler ne türlü tuzakların içine gireceklerini kimse bilemezdi. Harvey Jackson içinde düşman unsurları barındırdığını bile bile Polatlı'nın yanından geçip gidemezdi. Orayı ele geçirmesi gerekiyordu. Ama bu neredeyse imkansızdı. Pek çok zaman ve insan kaybı demekti. Kendisine sunulan bir seçeneği değerlendirmek zorundaydı. Polatlı'yı destek merkezi olarak kullanmayı isterdi doğrusu ama orayı temizlemek çok zaman alacağı için yok etmek zorundaydı. Hemen hava kuvvetlerine emir vererek Slayer bombalarının kullanılmasını istedi. Tank taburlarını artık Ankara merkezine hedef gösterebilirdi. Çok fazla ileri gitmeden hatları yarmaları yetecekti öyle düşünüyordu ama savaş alanının üzerine çöken kesif dumandan mıdır bilinmez işlerin pek de beklenildiği gibi parlak olmadığını düşünmeye başlamıştı. 101. Hava İndirme Tümeni 12 kilometre kadar doğuda kurduğu harekat üssünden saldırıyı başlatmak için bekliyordu. Ankara'nın tam merkezine saldıracaklar ve devlet binalarının bulunduğu bölgeyi, meclisi, cumhurbaşkanlığı konutunu ele geçireceklerdi. 1. Zırhlı Süvari Tümenine bağlı tank ve zırhlılar bütün güçleriyle kuzeydoğuya yöneldi. Helikopterler sürekli olarak zırhlıların önündeki olası engellere saldırıyor ve bütünlüklü bir savunmanın yapılmasını engellemeye çalışıyordu. Birlik karargahları ortadan kaldırılmış ve araçların bir bölümünü kaybetmiş olan Türk askerleri ise farklı gerilla taktikleri uygulayarak sürekli Amerikan askeri öldürüyordu. Tanklar bir saat içinde gerekli bakım ve ikmal işlemlerini tamamladı. Harekete geçip Ankara istikametinde ilerlemeye başladılar. Polatlı'da gizlenen birlikler bu konvoylara ateş ederek onların dikkatini çekmeye çalışıyordu. Ama 1. Zırhlı Süvari konvoyları hiç çatışmaya girmeden ana savunma hattına doğru yürümeye başladı. Bu arada ufukta görülen C-130'lar Polatlı için iyi şeyler anlamına gelmiyordu. Buradaki birlikler ellerindeki havanlarla konvoylara ateş ediyor ama bir cevap alamıyordu. Görevleri o konvoyları geciktirmekti ama Amerikan ordusu savaşın kurallarını acımasız şekilde değiştirmişti. Klasik savaş anlayışında tehdit olarak algılanacak bir bölge birazdan dümdüz edilecek ve tehdit ortadan kaldırılacaktı. Eğer savaşan taraflardan birisi kamuoyunu umursamıyorsa bu savaştaki dengeleri hemen değiştiriyordu. 4C-130 Killer yavaşça Bolat üzerine geldiğinde altlarındaki kapakları açarak dev siyah kütleleri bıraktı. Bombalar hep bir ağızdan vahşi bir çığlık atarak aşağı düşmeye başladı. Polatlı'nın Güneydoğu mahallelerine düşen bombalar nedeniyle 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 1. zırhlı süvari tübenini destekleyen kuvvetlerden 2. zırhlı süvari tugayı bombalarla harabeye dönüşen Polatlı'nın mahallelerine hızlı kışif hareketleri düzenlemeye başladı. Polatlı'nın mahallelerinde yoğun silah sesleri duyulmaya başlanmıştı. Şehirde neler olduğunu kimse bilmiyordu. Harvey Jackson hafif zırhlılarla donatılmış olan tugayın çekilmesini istedi. Orada hala ciddi bir askeri kapasite vardı. İkinci zırhlı süvari tugayı hızla Polatlı'nın dışına çekildi. Hava kuvvetlerine muhtemel askeri kapasitenin olduğu bölgelerin koordinatları bildirildi. O bölgedeki F-15 savaş uçakları kanatlarında takılı olan bütün lazer güdümlü bombaları Polatlı'ya boşalttı. Bütün evler hasar görmüş gibiydi. Tek katlı ve çift katlı evlerin parçaları geniş bir alana dağılmıştı. Harvey Jackson ateşin kesilmesi emrini verdi. Bölgeden ateş gelmiyordu artık. Türk askerleri hala oradaydı, bunu biliyordu ama sivil kayıplar onları susturmuş olmalıydı. Uzun süre uslu duracaklarından şüphesi yoktu. CENTCOM kendisiyle irtibat kurmak istiyordu. Harvey Jackson telefonu eline aldı ve yüzüne bir gülümseme oturdu. "Selam Hovdi, her şey yolunda sanırım. Ben ana savunma hatlarını dağıtacağım. Gerisi 101.'nin işi. Ama Ankara'nın içine o askerleri göndermenin akıllıca bir hareket olduğundan emin değilim. Kayıplar korkunç seviyede olabilir." Telefonu dinlerken dürbünle etrafı gözetlemeye devam etti. Savaş alanında olmayı seviyordu ve askerleriyle beraber savaşmak hoşuna gidiyordu. Ön saftakilere ne kadar imrendiğini kimse bilemezdi. Hava kuvvetleri işini her zaman gibi iyi yapıyor ama savunma hatlarının birkaç saat içinde dağılmaya başlaması gerekiyor. Uçaklar sürekli o bölgeyi bombalıyor şimdi. Henüz kara saldırısı başlamadan bile pek çok hattın boşaldığı yönde bilgiler var. Sanırım pek zor olmayacak. Biliyorum biliyorum, o kadar da kolay değil ama amacımız her mahalleyi ele geçirmek değil. Buna gerek yok zaten. Sistemi parçalara ayıracak kadar şiddeti yaratacağım sana, gerisine karışmam. Telefonu kapattı. Farkında olmadan kendine çok güvendiğini hissetti ve bu düşünce onu rahatsız etti. Düşmanını küçümsemeye başlamıştı. Bu askeri açıdan kabul edilemezdi ama veriler bütün savunmanın alt edilebileceğini gösteriyordu. En azından teorik olarak böyleydi ama karargahının yanından geçen yaralı taşıyan araçları gördükçe durumun ne ölçüde güvenilir olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Gencecik askerlerin kan içindeki bedenleri hastane çadırına götürülüyordu ama artık kapasite aşılmıştı. Helikopterler asker ve cephane taşımayı bırakmış, sürekli olarak yaralıları Irak'a taşımaya çalışıyordu. Telsizi dinlemeye koyuldu. Cızırtılığın arasından heyecanlı askerlerin bağırışlarını duymaya başlamıştı. Ön saftaki tanklar Türk zırhlılarını tespit etmiş ve yoğun biçimde ateşe başlamıştı. Göğüs göğüse bir çatışmanın ortasındaydılar artık. Askerler koşarak evin içine girdiler. Hepsi toz duman içinde kalmıştı. Ter içindeydiler. Üstlerindeki bütün giysiler sırılsıklam olmuştu ve nefes almakla zorlanıyorlardı. Kapıyı arkalarından kapatıp pencereyi siper aldılar. Mermiler evin üzerine yağıyordu. 5 asker ellerindeki G3'lerin son mermilerini sokakta görmedikleri hedeflere boşalttılar ve hemen evin hemen arkasından çıkıp hızla mahallelere doğru gözden kayboldular. Askerler evi boşaltır boşaltmaz bir tank savar roketi dış kapı girişinde patladı. Ankara'nın dış mahallelerinde patlayan ilk bombalardı bunlar. Birinci zırhlı süvari tübeni hatlarda önemli delikler açmıştı. Bu deliklerden giren Humvee ve Stryker zırhlı araçlarıyla hareket eden timler dış mahallelerde çatışmalara girip geri çekiliyorlardı. Ancak bu o kadar da kolay bir iş değildi. Bir saat içinde 12 Humvee aracı içindeki askerlerle beraber tank savar roketlerinin hedefi olmuş ve yanmıştı. Amerikan askerleri kendilerinden beklenmeyecek bir hırsla çarpışıyordu. Almak zorunda olmadıkları riskleri alıyor ve Ankara'nın savunmasının çökertilmesi için organize gördükleri tüm savunma hatlarına bütün silahlarıyla ateş ediyorlardı. Türk askerleri hemen her delikten çıkıyor ve ölümü düşünmeksizin Amerikalı askerlerle çatışıyordu. Bazı yerlerde boğaz boğaza geldikleri duyulmuştu. Vietnam'ı hatırlatan bir savaş vardı dışarıda. Amerikan kuvvetleri açılan gediklerden girdikten sonra bir süre ilerliyor ve sonrasında sanki hiç gedik açılmamış gibi sert bir direniş hattıyla karşılaşıyordu. Sanki bütün Türk ordusu Ankara'nın içine doluşmuştu. Tanklar ön hatları yaramamıştı. Şiddetli çatışma nedeniyle Ankara'nın dış mahalleleri alev alev yanıyordu. Birinci zırhlı süvarinin tank ve zırhlıları durakladı. Bazı gedikler vardı Türk hatlarında ama bu gedikleri kullanarak hızla ilerlerlerse şehir merkezine hemen varmaları işten bile değildi. Ancak bu çok tehlikeli bir durumdu. Birlikler bir anda Türk askerlerinin kurduğu tuzakların içinde savunmasız kalıp kaybedilebilirdi. Rusların Çeçenistan'da düştüğü tuzağa düşmeye hiç niyeti yoktu Harvey'in. Bir şeyler yapmalıydı ama. Bu operasyonun çok hızlı sonlandırılması gerekiyordu. Bir an tereddüt etti ve sonra tank güçlerinin gedikleri kullanması için emir verdi. Bu çok riskli bir karardı. O gedikler bilerek açılmış yollar bile olabilirdi ama eğer operasyon başarılı olmazsa bütün Amerikan güçleri Ankara kapılarında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Son gelen istihbarat raporlarına göre Kayseri Komando Dugay'ı taşınabilir ağır silahlarını kullanarak bazı Amerikan lojistik konvoylarını yok etmişti. Öfkeli bir biçimde kendilerine doğru geliyorlardı. Lojistik konvoylarını onlardan korumanın imkanı yoktu. Hatta kendi savaşçı birliklerini bile koruyabileceğinden emin değildi. 101. hava indirme için zaman yaklaşıyordu. Helikopterler hazırlıklarını tamamladı. Askerler de son hazırlıklarını sessizlik içinde yapmaya başladılar. Yüzlerine makyaj için sürdükleri boyalar nedeniyle gözden kaybolmaya yüz tutmuşlardı. Harekat gece gerçekleşecekti. Dönen rotor pallerinin sesleri kulaklarına dolmaya başlayınca hareketlerini hızlandırdılar. Tuz Gölü'nün 20 kilometre kadar kuzeyinde kalıyordu 101.'nin karargahı. Onlara CH-47, CH-53, Black Hawk, MH-53 ve Apache helikopteri aynı anda kalkmaya başladı. Gece karanlığına karışan sesler ve aydınlatma ışıkları geniş arazide cehennemi bir görüntü yaratmıştı. Bağırışlar çağrışlar içinde hayatlarındaki en zor göreve giden askerleri taşıyordu helikopter taburları. Yükseklerde saldırı uçakları, filoların ışıkları görülüyordu. Onlarca ışık vardı ve bir süre sonra üzerlerindeki silah yükünü 101.'nin saldırı yapacağı bölgeyi vurmakla kullanacaklardı. Amerikan askerleri çok tehlikeli bir operasyonla Ankara'nın tam göbeğine inecekti ve 10 kilometre karelik bir yarıçap kontrol altına alındıktan sonra 1. Zırhlı Süvari Tümeni'nin ileri hareketiyle iki kuvvet arasında birleşme sağlanacaktı. İlk aşamada 101. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 327. Piyade Alayı bölgeye indirilecek ve hemen ardından 522. Piyade Alayı da Ankara'nın kuzeyindeki Bolu Karayolu'na sevk edilip kuzeyden ulaşması muhtemel bir yardım çabasını önlemeyi hedefleyecekti. Ankara'da gece M1A2 Abrams tanklarının oluşturduğu alev toplarıyla aydınlanıyordu. Sivil halk ne yapacağını şaşırmış bir halde evlerine kapanmıştı. Karanlık gökyüzünü duman kaplamıştı. Bazı evlerde yangınlar vardı ve dış mahallelerde Amerikan zırhlılarının hızla geçip gittiğini görebiliyorlardı. ''Gelin, çabuk buraya gelin!'' diye bağırdı adam. Dört çocuk ve iki kadın koşarak onun yanına geldiler. Adam sırtında bir M1 tüfek ve eski bir dürbünle tam karşılığında yıkılmış bir evin arkasını siper almıştı. Kadın ve çocuklar bulundukları yerden çıkmaya korkuyorlardı. Aşağıdan geçen yolun 10 metre kadar yukarısında bir oluğun içine saklanmışlardı. Durumları çok tehlikeliydi. Her an iki taraftan birisinin ateşiyle ölebilirlerdi. Amerikan zırhlıları aşağıdaki yoldan geçiyor ve uzakta bir mahalleye ateş açıp aynı yoldan geri geliyorlardı. Bu zırhlılara zaman zaman makineli tüfek ve roket atarlarla karşılık veriliyor ve mermiler oluğun çevresine düşüyordu. Dışişleri Bakanlığı'nın Kıbrıs masası memurlarından Barkın Çağlayan koşarak aralarındaki boş alanı geçti ve oluğun içine girdi. Sivillerin altısı da korkudan şok olmuş bir halde titriyordu. Etrafına bakındı Barkın, durum kötü görünüyordu. Savaş uçaklarının kulak yırtan dalış seslerinin arkasından büyük patlama sesleri geliyordu. Amerikan askerleri gitgide daha fazla görünmeye başlamıştı etrafta. Kalabalık gruplar halinde ağır teçhizatları ile siper alıyor ve kontrol noktaları kuruyorlardı. Çocukların annesi olduğunu tahmin ettiği kadına baktı Barkın. ''Teyze, şimdi sana koş deyince çoluğu çocuğu alıp şu karşı yıkıntının oraya koşun. Ben yanınıza geleceğim, sonra beraber kaçacağız.'' Kadın anlamsız bakışlar fırlattı. ''Nereye kaçacağız?'' der gibi bakıyordu. Karşı koyacak durumda değildi. Ne söylense yapardı o an. Barkın aşağıdaki yola ve gerisindeki boş alana baktı. Her dakika daha çok asker mevzileniyordu. İleride birkaç tankın kendilerine doğru geldiğini gördü. Makineli tüfekleriyle ateş ederek ilerliyorlardı. Karanlığın ardından gelen sesler daha korkutucuydu. Çok büyük bir hareketlenmenin olduğunu hissedebiliyordu Barkın. Ani bir hareketle kadının omzuna vurdu ve hepsi birden koşmaya başladılar. Gitmeleri gereken yere varmak için olanca hızlarıyla koşuyorlardı ama yaşlı kadın geride kalmıştı. Barkın oluktan fırlayıp kadını kolundan tuttu ve hızla yıkıntıların arasına götürmek için sürüklemeye başladı. Kadın neredeyse hiç sesini çıkarmadan dizlerinin üstünde kalmaya çalışarak yıkıntılara ulaşabildi. Ağır makineli tüfek sesleri tekrar duyulmaya başlamıştı. Üzerlerinden geçen mermileri duydu. Birileri onları görmüş olmalıydı ama çok fazla önemsememişti herhalde. Eğlence için sıkılan birkaç mermiydi. Türk askerlerinin yaptığı savunma mevzilerinde büyük ateş topları oluştuğunu gördüler. Gökyüzünde göremedikleri bir kalabalığın olduğunu biliyorlardı. Amerikan ordusu çok küçük bir alan içinde savaşıyor ve farklı taktikler uyguluyordu. Büyük bir güçle başkente gelmişlerdi. Ülkenin diğer bölgeleriyle ilgilenmiyor gibiydiler. Toprak elde etmek ya da stratejik noktaları ele geçirmek gibi bir hedefleri yoktu sanki. Bark'ın saldırılar başladığında ilk vurulan hedeflerden birisinin içindeydi. O anı yaşamıştı. Binanın çılgın gibi sarsılmasıyla yere yuvarlanmışlardı. Lazer güdümlü füzelerin binaya çarpmasıyla derin bir uykudan uyanmış gibiydiler. Bina orta yerinden yukarıya doğru yanmaya başlamıştı. Çoğu boştu katların. Sadece en üst katlarda birkaç önemli bürokrat vardı ve ölmüşlerdi. O ise binanın dışına çıkmış ve hiç hayal edemeyeceği görüntülere şahit olmuştu. Uçakların yükseklerden yaptıkları manevraları ve bıraktıkları bombaları görmüştü. O bombalar gidip kimi zaman binalara, kimi zaman yollara düşmüştü. Hatırlıyordu, derin bir rüyadan uyanmış gibi hissetmişti kendisini. Dışişleri binasında yanan evraklar, yıllarca izlenen politikaların izlerini taşıyordu. Yanan evraklarla beraber Cumhuriyet kurulduğundan beri yapılan bütün çalışmalarında tarihe gömüldüğü duygusunu yaşamıştı. O şoku atlatmak kolay değildi. Hızla eve gitmiş ve karısını kapının önünde titrer vaziyette bulmuştu. Elleri o kadar titriyordu ki anahtarları sokup kapıyı açmayı başaramamıştı. Evlerine girip dışarı çıkmamışlardı. Camları kırılmış halde soğuktan titreyerek oturup bu kabusun bitmesini dilemişlerdi. Bir anlık bir kaos ve her şey değişmişti. Hayatlarına ne olmuştu böyle? Her şey yolundaydı. Güzel bir hayatları vardı. Ankara'nın geniş yollarında arabalarıyla gezip dolaşıyorlar ve hayat hakkında, dünya hakkında konuşabiliyorlardı. Birkaç hafta içinde her şey değişmişti. Karşı koyamadıkları bir güç yumağı deriyi yırtmış ve kalbe ilerlemişti. Bu kadar gelişmiş bir orduya karşı koymak zordu ama Türk ordusu Amerikalıların bile beklemediği bir şekilde iyi savaşıyor ve kayıp verdiriyordu. Ölümü neredeyse hiç düşünmeden savaşıyordular. Şimdi ise karşı koymak için fazla bir ağır silahları yoktu ellerinde. Bark'ın yıllardır emek verilen yatırımların yok edilmesini seyretmek ve düşman kapıya dayandığında ona karşı göğsünü siper etmenin gerektiğini hissediyordu. Bu hiç yaşamadığı, düşünmediği bir histi ama genetik kodlarında gerekli bilgilerin yazılı olduğundan şüphesi yoktu. Şimdi de onu yapıyorlardı zaten. Birbirini tanıyan insanlar, dostlar, mahalleli bir araya gelip Amerikan askerlerine karşı ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Devletle işi olanlar bir yerlerden silah buluyorlardı. Bark'ın işi sayesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir askerle iletişime geçmişti. Amerikalıların Hard Soldiers dediği Türk askerleri büyük bir hırsla hazırlanıyordu olası işgale. Sivil halkla bağlantıya geçip her an kullanabilecekleri evler hazırlıyorlardı. Bazı evlerin bodrum katları bomba imalathanesine dönüştürülmüştü bile. Küçük gruplara silah eğitimi veriyorlar ve Amerikan ordusu Ankara'ya girdiğinde ortalığı cehenneme çevirecek planlar yapıyorlardı. Bark'ın da bu planların içindeydi ve şimdi bulunduğu noktaya da Amerikan askerlerinin ileri kuvvetlerinin nereye geldiğini belirlemek için gönderilmişti. Askerde kullandığı M1 tüfeği şimdi onun en iyi dostu gibiydi. Gerçek bir çatışma anında hiçbir işe yaraması beklenemezdi belki ama uzaktan yapılacak sıkı bir atış bu tarihi tüfeğin meziyetlerini yapımcısı Amerikalılara hatırlatabilirdi.